Ayrım 3.
Şinasi, Türk kamuoyunca bir sanatçı, bir şair olarak tanınır. Okullarımızda onun bu yönü üzerinde derinlemesine durulur. Oysa Şinasi, Türk siyasal yaşamındaki etkisiyle sanatçı yönünden daha önemli olan bir kişidir. Şair Evlenmesi adlı yapıtı, Türkiye'de ilk çağdaş tiyatro örneği olması yanı sıra içerdiği ilerici düşünceleri yönünden de önemli bir aşamayı simgelemektedir. Şinasi bir subay çocuğudur. Yani bürokrat aileden gelmektedir. Babası o küçük yaştayken öldüğü için yoksulluk içinde büyüdü. Rastlantıların sonunda diye niteleyebileceğimiz bir biçimde Mustafa Reşit Paşa'nın girişimiyle Avrupa'ya öğrenim için gönderilen gençlerin arasına katıldı. 1852 yılına kadar uzun bir süre, yaklaşık olarak 10 yıl Paris'te kaldı. Bu uzun öğrenim süresi ona burjuva kültürünü yakından tanıma olanağı verdiği gibi o dönem Fransa'sının tüm toplumsal ve siyasal olaylarının içinde yaşama fırsatını da vermişti. Nitekim bazı kaynaklara göre Şinasi 1848 devrimi sırasındaki siyasal eylemlere de aktif olarak katılmıştır. Diğer yandan Şinasi'nin Lamartine ve Renan'la tanıştığı, döneminin liberal çevreleriyle sıkı ilişkiler içinde bulunduğu da bilinmektedir. Ş. Mardin. Mustafa Reşit Paşa'nın yaşamı boyunca 1852-1858 yılları arasında onun yakın bir mesai arkadaşı gibi çalışan Şinasi, Paşa'nın ölümünden sonra kültürel ve siyasal ilerici düşünceleri doğrultusunda çalışmalarına devam etti. Bu dönemdeki çalışmaları onun Türk sanat ve düşün yaşamının önderi olarak kabul edilmesini sağladı. 1860'tan sonra Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval gazetesinde çalıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik, toplumsal ve kültürel ilerlemesine ilişkin sorunları ele alan ve bunlara özgün çözümler getirmeye çalışan yazılarını bu gazetede yayınlamaya başladı. Ne var ki Agah Efendi'nin yazılarının siyasal içeriklerinden ürkmesi, bu gazetedeki çalışmalarını kısa kesmesine neden oldu. Tercüman-ı Ahval'den ayrılan Şinasi, kendi gazetesi Tasvir-i Efkar'ı kurdu. Gazete 27 Haziran 1862'de çıkmaya başladı. Gazetenin ilk sayısında yayınlanan Şinasi'nin yazısı, o güne kadar Osmanlı ülkesinde açıkça söylenmeyen ulus, özgürlük, kamuoyu gibi kavramları gündeme getiriyordu. Şinasi bu yazıda halkın ülke sorunları konusunda söz söyleme, çözüm getirme hakkının var olduğuna işaret ederek, devlet, ulusun temsilcisi olarak işleri yönetir ve ulusun gönenci için çalışır. Ulus da söz ve yazı yardımıyla kendi esenliği konusunda görüşlerini açıklama hakkına sahiptir. Şinasi bu düşünceleriyle devletin yönetimde ulusu temsil ettiğini, devletin sorunlara getirdiği çözümler konusunda halkın sözlü ve yazılı düşüncelerini özgürce belirtme hakkına sahip olduğunun altını çizmekteydi. Böylece kamuoyu kavramı ve devletin bir mümessil olduğu yaklaşımı ortaya atılmaktaydı. Kuşkusuz bu kavramlar yeniydi. Toplumda açık olarak ilk kez tartışılmaktaydı. Şinasi'nin bu ilerici düşünceleri Tasvir-i Efkar gazetesini bir aydınlar merkezi haline getirmeye yetti. Gazetenin yönetim yeri her zaman genç ve ilerici Osmanlı aydınlarının toplandığı, bazı sorunları kendi aralarında tartıştığı bir kulüp biçimine dönüştü. Şinasi'nin bir başka yanı da reformlardan söz eden ve devlet yönetiminde sorumluluğu olmayan bir kişi oluşudur. Adeta halktan biri, sade bir aydın olarak bu önerilerini yapmaktadır. Şinasi Türkiye'de batılılaşmanın ideolojik temelini oluşturan kişidir. Onun düşüncesine göre batı kurumlarının Türkiye'ye getirilmesi, geriliğin aşılmasında en büyük adımın atılmasıdır. Bu noktada Şinasi'nin batılılaşma açısından söyledikleri üzerinde tartışmamız gerekecektir. Şinasi, batının kurumlarını almayı kastederken yükselen burjuvaziye özgü demokratik kurumları ima etmektedir. Bu kurumların Avrupa'da oynadığı ilerici rolü fark etmiştir. Osmanlı saltçı yönetiminin de alt edilmesinde Avrupa aristokrasisi ve saltçı yönetimlerini dize getiren burjuva ideolojisini kendine rehber kabul ediyor ve bu düşünce yönünde fikir üretiyordu. Aristokrasiye ve aristokrasiden kaynaklanan saltçı idareye yönelik mücadelede burjuva liberal düşününün oynadığı etkin rol hatırlanırsa, Şinasi'nin yaklaşımının rasyonel olduğu kabul edilmelidir. Ne var ki burjuva ideolojisi kapitalizmin tekelci emperyalist devresinin başladığı 19. yüzyılın son çeyreğinde kendi iç zıtlıklarını da birlikte getirmekteydi. Şinasi ve dostları sorunu bu boyutlarda ele alacak bilgiye sahip değillerdi ve sahip olsalar da toplumsal, ekonomik ve kültürel ilerleme açısından daha farklı bir davranışın içinde olacakları da söylenemezdi. Tasvir-i efkarda Şinasi ile birlikte ulus, vatan, özgürlük ve devrim sözcüklerini kullanarak kamuoyuna mal ettirmeye çalışan bir başka ilerici Namık Kemal de yazmaktaydı. Basın, Türk düşün yaşamında önemli bir rol oynama, bazı düşüncelerin çevresinde bir kamuoyu oluşturma yönünde önemli bir adım atmıştı. Basının bu etkinliğinden söz ederken Ali Suavi ve gazetesi Muhbir'e de değinmek gerekir. Muhbir 1866'da çıktı. Çıktığı andan itibaren özellikle Girit sorununu bahane ederek hükümete karşı bir muhalefet çizgisi oluşturmaya çalıştı. Girit sorununun çözümlenmesinin ancak bir milli meclis kurmakla mümkün olabileceğini söyleyerek meclis düşüncesini ortaya attı. Bu arada okuyucu mektupları yayınlayarak halkın yönetim hakkında görüşlerini serbestçe söylemesi ve yazması geleneğini yaratmak istedi. Muhbir 55 sayı çıktıktan sonra kapatılmıştır. Şinasi, Namık Kemal, A. Suavi ve diğer ilerici yurtsever aydınlar 1860'lı yılların ilk yarısında basın yoluyla kamuoyunda belli bir düşünün oluşmasını sağlamaya gayret etmişlerdi. Fakat bir örgüt olmadan bu düşünceleri eyleme dönüştürmenin kolay olmayacağını da çok geçmeden anladılar. Örgüt 7 Haziran 1865'te Belgrad ormanlarında düzenlenmiş bir piknik görüntüsü altında kuruldu. Örgüt ilk zamanlarda Yurtseverler Birliği adını almışsa da kısa bir süre sonra bu adı tarihte önemli bir yere sahip Yeni Osmanlılar Cemiyeti olarak değiştirmiştir. Birçok araştırmacı Yurtseverler Birliği'nin örgütlenmesinde İtalyan Carbonari örgütünün yapısının temel alındığını söylemektedir. Carbonari örgütü, İtalyan yurtseverlerinin hücre esasına uygun biçimde örgütledikleri bir gizli dernektir. Bu dernek fazla başarılı olmamıştır. Birçok hücre üyesi hapishanelerde can vermiştir. Carbonari örgütünün başarısızlıklarını gören Mazzini, devrim düşüncesini gençler arasında yayarak gençleri siyasal eylemlerde kullanma stratejisini geliştirdi. Avrupa gençliği, jönlük akımı başladı. Mazzini, Garibaldi kuvvetlerinin yenilgisinden sonra birçok genç ve örgüt ileri geleni İstanbul'a taşındı. Fransa yoluyla İstanbul'a gelip yerleşen jönlerden biri de Şinasi'nin Paris'ten tanıdığı Gian Pietri'dir. Gian Pietri, Mazzini, Garibaldi jönlerindendir. İstanbul'da önce Press Orient, sonra da Courier de Orient'i çıkarttı. Şinasi her iki gazetede de yazmıştır. Hatta Şinasi'nin bazı yazılarını önce Courier'da yayınlatıp sonra da bu gazeteden yapılan bir çeviri gibi kendi gazetesinde yayınladığı, böylece bir tür güvence sağladığı ileri sürülmektedir. Gian Pietri'nin başlattığı bir anayasa tartışmasına İstanbul'da yayınlanan tüm yabancı gazetelerin katıldığını görmekteyiz. Namık Kemal'in anayasa ve meşrutiyet düşüncesine o tartışma sırasında daha bir yaklaştığı ileri sürülür. Namık Kemal'in bir tanıdığına, "Geçen gün Gian Pietri ile meşrutiyeti konuştuk. Herif 2 saat söyledi. Nihayet meşrutiyetin bizde de yürütülebileceğine beni inandırdı," dediği nakledilmektedir. Konuya ne yandan bakarsak bakalım, 1860'lı yıllarda basın, meşrutiyet düşüncesinin Türk aydınları arasında yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. İç örgütlenmesi Carbonari örgütleri benzeri olan Yeni Osmanlılar Derneği yurt içinde kurulduktan kısa bir süre sonra yurt dışına çıktı ve eylemlerine orada devam etti. Yeni Osmanlılar Derneği'nin tüm mali sorunlarını Mustafa Fazıl Paşa çözümlemiştir. Mustafa Fazıl Paşa'nın meşruti bir düzeni getirecek anayasadan ne derece yana olduğunu bilememekteyiz. Ama Osmanlı hükümetine olan muhalefetinin temelinin düşünsel olmaktan çok kişisel olduğunu gösteren bilgilerimiz vardır. Şöyle ki, Mustafa Fazıl Paşa'nın sorunu Mısır hidivliği varisliğini ele geçirmekti. Bu hidivliğin verasetine ilişkin yasanın değiştirilmesiyle hakkını yitiren Mustafa Fazıl Paşa bu hakkı tekrar elde etmek için çalışıyordu. Yeni Osmanlılar Derneği'ni parasal olarak desteklemesinin temel nedenlerinden başta geleni de bu hakkını gerçekleştirme arzusuydu. Bu arzuyu Ali Paşa ile çekişmeye kadar indirgemişti. Türkiye'de kurulan, sonra 1867'den itibaren Avrupa'da faaliyetlerine devam eden Yeni Osmanlılar Derneği'nin programı konusunda kesin bir düşün birliği yoktur. Hatta içlerinden birinin ifade ettiği gibi mevcut üyeler arasında Ali Paşa'nın devrilmesinden başka ortak bir amaç bulmak da müşküldür. Ama her şeye karşın dernek, eylemlerine devam ettiği sürece bazı programların çevresinde birleşmiştir. Bu programlardan birincisi 1867 baharında kamuoyuna açıklanan bir açık mektuptur. Bu açık mektup Mustafa Fazıl Paşa tarafından Abdülaziz'e yönelik biçimde kaleme alınmıştır. Bazı çevreler bu mektubun Mustafa Fazıl Paşa tarafından yazılmadığını ileri sürerlerse de bu iddiayı pekiştirecek bir kanıt mevcut değildir. Ayrıca mektubun kimin tarafından yazıldığından ziyade içeriği önemlidir. Çünkü mektup uzun süre Yeni Osmanlılar Derneği'nin bir program taslağı gibi kabul görmüş ve yayılmıştır. Mektup 1326-1910'da İstanbul'da tekrar basılmış ve Paris'ten gelen mektup adıyla dağıtılmıştır. Mektubun içeriğini şöyle özetleyebiliriz. Her gelişmenin ve ilerlemenin temelinde özgürlük yatar. Özgür bir kamuoyu memurların keyfi davranışlarını denetler, hata yapmalarını engeller. Özgürlüğün olmadığı toplumlarda reformlar gerçekleştirilemez. Özgürlüğün olmaması Avrupa ülkelerinin Osmanlı Devleti'nin işlerine karışmasını adeta teşvik etmektedir. Özgürlük padişahın bağımsızlığını kaldırma anlamına gelmediği gibi halkı din ve geleneklerinden uzak düşürme gibi bir sonucu da vermez. Din kişinin manevi yönünü ilgilendirir. Bir ülkenin yasalarını din kuralları belirlemez. Dinin dünya işlerine karıştırılması, onun halka karşı kullanılması olanaklarını da arttırır. Her ülke için meşru devlet şekli anayasalı bir devlet düzenidir. Adaletin ilkeleri mekana göre değişmez. Zulüm ve istibdat karşısında tek çıkar yol, sorumluluğu ve eylemleri denetleyebilen bir yönetimin kurulmasıdır. Söz konusu açık mektubun Sofra'ya Krilli ve Metodi kitaplığının eski baskılar bölümünde bulunan metninde Bulgarca olarak "Hünkârım, imparatorluğu kurtarınız, meşrutiyeti ilan ediniz" cümlesi yer almaktadır. Bu belgede Mustafa Fazıl Paşa ve arkadaşlarının hazırladıkları bir anayasa tasarısının sultana sunulmasının da önerildiğine rastlanmaktadır. Mektubun bu bölümünün yeni Osmanlıların yurt dışında faaliyete geçip açıkça meşrutiyeti istemeye başladıkları yıllarda 1860'lı yılların sonunda yazılıp ilave edildiği düşünülebilir. 1867 yılının ilkbaharından itibaren Yeni Osmanlılar Derneği'nin ağırlık merkezi yurt dışına kaydı. Bu kaçış temelde bir dizi olayın yarattığı nedenlere dayanmaktadır. Önce Tasvir-i Efkar ve Muhbir'in yayınlarından hükümet rahatsız olmaya başlamıştı. Nitekim 6 Mart 1867'de yayınlanan bir hükümet bildirisinde basındaki bazı kişilerin sorumsuzca davrandıkları, yıkıcı faaliyetlere kapıldıkları iddia edilerek, ülkenin genel sorunlarının gerektirdiği koşullarda basın yasasının varlığına bakılmaksızın yönetimsel tedbirlere başvurma hakkının saklı tutulduğu bildiriliyordu. Bu bildirinin hemen arkasından hükümet 9 Mart'ta muhbiri kapattı. Ali Suavi'yi Kastamonu'ya sürdü. 24 Mart'ta Tasvir-i Efkar son sayısını yayınladı. Bu arada Namık Kemal Erzurum Vali Yardımcılığına, Ziya Bey de Kıbrıs Mutasarrıflığına atanmıştı. Mustafa Fazıl Paşa'nın Paris'e kaçma teklifini kabul eden Namık Kemal ve Ziya Bey hazırlıklarını tamamlarken Ali Paşa'ya hazırlanan bir komplonun ortaya çıkarılması, örgütün bazı üyelerinin tutuklanması yeni Osmanlıların dış ülkelere kaçışını hızlandırdı. 1867 yılının ortalarına kadar Namık Kemal, Ziya Bey, Ali Suavi, Reşat Bey, Nuri Bey, Agah Efendi, Mehmet Bey, Rıfat Bey ve Hüseyin Vasfi Paşa Paris'e kaçmış bulunuyorlardı. Şinasi zaten 1865'ten beri Paris'te bulunmaktaydı. 10 Ağustos 1867'de Mustafa Fazıl Paşa'nın Paris'teki evinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Örgüt Gazetesi'nin Avrupa'da çıkarılmasına karar verildi. Bu arada muhbirin yeniden çıkarılması için gerekli yardım M. Fazıl Paşa tarafından yapıldı. M. Fazıl Paşa, 250 bin franklık bir fonu gazetelerin çıkarılmasına tahsis ettiği gibi yurt dışına göçenlere de aylık bağladı. Derneğin kuruluş tüzüğü de gene 10 Ağustos toplantısında kabul edildi. Tüzüğün yazılmasında iki kişinin yardımı oldu. Bunlardan Vladislav Plater, Polonyalı, ulusçu bir burjuva devrimcisiydi. Diğeri ise Simon Deutsch'tur. Viyanalı olan Deutsch, 1848 devrimine karışmış, idama mahkum olmuş, Paris'e kaçmıştı. Paris'teyken Karl Marx'ın Londra'da kurduğu ve birinci enternasyonel diye bilinen Uluslararası İşçiler Birliği'ne girdi. Bu sıfatla komün devrimine katılmadan ve daha sonra birinci enternasyonelin başkanlığına gelmeden 1857'de Yeni Osmanlılarla tanışmıştı. Yeni Osmanlılar Derneği'nin tüzüğü Fazıl Paşa, Namık Kemal, Plater ve Deutsch tarafından imzalandı. Yeni Osmanlılar arasındaki düşün ayrılıkları daha İstanbul'da başlamıştı. Önce de belirttiğimiz gibi Ali Paşa'nın devrilmesini istemenin dışında ortak tarafları yoktu. Avrupa'da değişik düşün akımlarının içinde söz konusu ayrılıklar daha da büyüdü. Önce Şinasi Dernek'ten ayrıldı. Abdülaziz'le Fransa'ya gelen Keçicizade Fuat Paşa'nın verdiği söz üzerine yurda döndü. Kısa bir süre içine kapanık, melankoli halinde yaşadıktan sonra öldü. Cenazesine hiçbir aydının katılmadığı söylenir. Daha sonra Namık Kemal ve Ziya Beyler Ali Suavi'den koptular. Bu kopuşun nedeni Muhbir Gazetesi'nin izlediği yayın politikasıdır. Muhbir'in Fransa'da basılma hazırlıklarının ilerlediği günlerde Abdülaziz'in Fransa'yı ziyareti, Fransız hükümetinin yeni Osmanlıların eylemlerine karşı bir dizi önlemler almasına neden olmuştu. Paris'e sığınan Türklerin kentten çıkmaları istendi. Bunun üzerine onlar da Londra'ya gittiler ve 31 Ağustos'ta Muhbir'in dışarıdaki ilk sayısını çıkardılar. Binlerce basılan bu sayı çeşitli yollardan Osmanlı topraklarına sokuldu ve dağıtıldı. Ne var ki Ali Suavi ile Ziya Bey ve Namık Kemal'in araları gittikçe açılmaktaydı. Bir kere Ali Suavi gazeteyi yeni Osmanlılar adına değil kendi adına çıkartmaktaydı. Öte yandan düşünceleri ve sorunlara yaklaşımları açısından da arada önemli ayrılıklar vardı. Ali Suavi soruna koyu dinci açıdan bakmayı yeğliyordu. Bu arada Mustafa Fazıl Paşa'nın olaya ne kadar kişisel ve dar bir çerçeveden baktığını gösteren bir olay oldu. Paşa, Ali Paşa ile barıştı ve sultanın izniyle İstanbul'a döndü. Bu dönüşü yeni Osmanlılar bir başarı olarak yorumladılar. Nitekim Namık Kemal babasına yazdığı mektupta Mustafa Fazıl Paşa'nın sadrazam olmak ve meşrutiyeti ilan etmek için İstanbul'a döndüğünü ileri sürmekteydi. M. C. Kuntay. Ne var ki bu düşünce bir yanılgıydı. Mustafa Fazıl Paşa kısa bir süre sonra Adalet Bakanı oldu. Yeni Osmanlılara parasal yardımları kısa bir süre daha devam etti. Ama sonunda bütün bağlarını kopardı. Parasal kaynaklarının kesilmesine karşın yeni Osmanlılar meşrutiyete yönelik eylemlerine devam ettiler. 1868'de Haziran ayında kendi yayın organlarını çıkardılar. Hürriyet adındaki bu gazetede tüm yazıları hemen hemen Namık Kemal ve Ziya Bey yazıyordu. Yazılar imzasızdı ve açıkça meşrutiyet savaşımına yakışacak nitelikteki yazılardı. Aralarındaki düşün farklarına karşın Hürriyet, Ali Suavi ile açık bir tartışmaya hiçbir zaman girmedi. Gazete çeşitli yollardan Türkiye'ye sokuluyordu. Yurtta aydınlar tarafından öylesine aranan bir yayın organı haline gelmişti ki fiyatı İstanbul'da 1 liraya kadar çıkmıştı. Namık Kemal 63. sayıya kadar Hürriyet'in redaktörü olarak kaldı. Fakat mücadelenin hedefleri yönünden Ziya Bey ile anlaşmazlığa düştü. Ziya Bey, Osmanlıların tüm sorunlarının, suçlularının, sultanın çevresindeki bakanlar olduğunu ileri sürerek eleştirilerin ve mücadelenin bunlara karşı yapılması fikrini savunuyordu. Namık Kemal ise sorunu böylesine dar açılı bir düzeye oturtmanın sakıncalarını ileri sürerek mücadelenin bir bütün halinde düzene karşı verilmesi gerektiğini savunuyordu. Sonuçta Hürriyet'ten ayrıldı. Ziya Bey Hürriyet'i 100. sayıya kadar yayınladı. Sadrazam ve diğer yöneticilere karşı saldırılarını daha da arttırdı. Ne var ki sultana en küçük bir eleştiri bile yöneltmiyordu. Bu durum çeşitli söylentilerin çıkmasına neden oldu. İngiltere hükümetinin baskısı sonucu İsviçre'ye geçen Ziya Bey burada gazetenin son sayısını çıkardı. Bu yayın organlarının dışında çeşitli Avrupa kentlerindeki yeni Osmanlılarda küçük tirajlı gazeteler çıkartmaktaydılar. Fakat aralarındaki düşün ayrılıkları gün geçtikçe artıyordu. Mustafa Fazıl Paşa'nın telkiniyle yurt içinde kontrolleri daha iyi olur düşüncesinin de ağır basması sonucu 1870 yılının sonunda bir genel af ilan edildi. Böylece Türk devrim tarihinin bir sayfası kapandı. Yeni Osmanlıların Avrupa'daki mücadeleleri sırasında politik bilinçlenme açısından önemli bir yol aldıkları kabul edilmelidir. Bu gençlerin Osmanlılar için meşruti bir monarşinin anayasasını hazırlama, en azından geliştirme çabaları içerisinde cumhuriyetçi ve sosyalist düşünlerle, eylemlerle de karşılaştıkları bir gerçektir. Birinci enternasyonel üyeleriyle birlikte olma ya da Paris Komün günlerini yaşama, Paris'in savunmasına komüncülerle birlikte katılma sıradan geçiştirilecek olaylar değildir. Bunların yeni Osmanlılar üzerinde etki bıraktığı şüphesizdir. Bu etkiyi yapıtlarında ya da eylemlerinde görmememiz, onun varlığından şüphe etmemizi gerektirmez. Nitekim yurda dönüşlerinde Hugo, Montesquieu, Lamartine, Condorcet, Voltaire, Molière ve Rousseau gibi yazarların yapıtlarını Türkçe'ye çevirdiler. Daha ilginci, Namık Kemal'in çevresinde toplanarak İbret gazetesinin çıkmasını sağladılar. Namık Kemal, Ebu Ziya Tevfik, Reşat ve Nuri bu gazetede çalışıyorlardı. 1872 Haziran'ında çıkan ilk sayı İstanbul'da büyük olay yarattı. Gazetenin ilk sayısının çıktığı gün İstanbul sokaklarında alışılmamış bir canlılık vardı. Halka her şeyden daha çok ve tüm reklamlardan daha fazla gazeteyi çıkaran Jön Türklerin adları etkiliyordu. İlk sayı çabucak satıldı. O gün 5000 nüsu olarak ikinci baskı yapıldı. Bu ilk sayının hepsi toplam olarak 25.000 nüsayı buldu.